Ayrım 20, sayfa 378. 135 mektup. 10 Ocak 1972, Mamak, Ankara. Baba, geçen hafta görüşmede söylediğim gibi gönderdiğin Tolstoy'un Savaş ve Barış elime geçti. Hemen o gece sabahlayıp bitirdim. Diğer bölümleri de elime geçince çok iyi olacak. Olağanüstü bir yapıt. Bugün radyodan askeri yargıtayın, benim, Yusuf'un ve Hüseyin'in ölümümüz hakkındaki kararı öğrendim. Aşağı yukarı bu kararı bekliyordum. Bu nedenden bir değişiklik olmadı. Karara senin de fazla hayret ettiğini zannetmem. Çünkü belliydi durum. Senin metanetini bozmayacağını ümit ederim. Benim sağlığım ve moralim yerinde. Bundan hiçbir endişen olmasın. Nasıl benim Türkiye'nin bağımsızlığını tekrar kazanacağından en ufak bir şüphem yoksa, ayrıca sen Mustafa Kemal döneminde yaşayıp bağımsızlığın ne olduğunu gördün. Dolayısıyla bağımsızlık uğruna ölmenin anlamını kavrayacağına inanıyorum. Anamı teselli etmeyi unutmayacağını biliyorum. Sen de kendine iyi bak. Anama ve kardeşlerime selamlar. Oğlum. 136 mektup. 19 Ocak 1972, Mamak, Ankara. Kardeşim Gürkan. Gönderdiğin kartı ve telgrafı aldım. Benim durumum bildiğin gibi. Yargıtay onayladı, sıra şimdi mecliste. Öyle zannediyorum ki o da onaylayacak. Ben, Yusuf ve Hüseyin yan yana kalıyoruz. Keyfimiz ve sağlığımız yerinde. Gerisi vız geliyor bize. Senin anlayacağın moralimiz sağlam. Yusuf ve Hüseyin'in selamı var. Oradaki bütün arkadaşlara selam. Hoşça kal. 137 Can Dündar. Askeri Yargıtay'ın kararından sonra Sıkı Yönetim Mahkemesi'nin 15 idam kararında ısrar etmesiyle yargı son sözünü söylemiş oldu. Şimdi sivil süreçler başlıyordu. Meclis, senato ve köşk. Ancak ülkede balyoz harekatından beri yoğun bir baskı havası vardı. Anayasa budanıyor, özgürlükler daraltılıyor, sıkı yönetim her yerde olduğu gibi mecliste de hissediliyordu. Bu iklimde de idamlara engel olabilmek için çabalar cılız kalıyordu. CHP'nin genç kanadından Bülent Ecevit ve arkadaşlarının idam cezasının kaldırılması talebiyle verdikleri kanun teklifi o cılız çabalardan biriydi. Dikkate bile alınmadı. İdam cezasına karşı bir imza kampanyası açıldı. Ağırlıkla sanatçı ve yazarlarla avukatlar imzaladı. Siyasetçiler uzak durdu. Altan Öğmen'in basın toplantısıyla açıkladığı dilekçenin imzacıları arasında Yaşar Kemal, Prof. Erdal İnönü, Nadir Nadi, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Erdal Öz, Onat Kutlar, Prof. Ruşen Keleş gibi ağırlıklı isimler vardı. Ancak meclisten bağımsız Mehmet Ali Aybar, senatörler Fatma Hikmet İşmen ve Fakih Özlen ile 27 Mayısçı 9 tabi senatör dışında imzalayan olmamıştı. Aybar'ın meclis başkanlığına idamlar infaz edilmemelidir diye verdiği dilekçede Uluslararası Af Örgütü'nün başbakana infazları durdurun diye yazdığı çağrıda yankı yaratmadı. CHP lideri İsmet İnönü'nün siyasi suçlar için idam olmamalı çıkışını ise AP lideri Süleyman Demirel rejimi yıkma eylemi siyasi suç değildir diyerek bastırdı. Tartışma uzayınca MİT İnönü dahil parti liderlerine bir briefing vererek sıkı yönetimin ve idamların zaruretini anlattı. İktidar gözünü karartmış, daha idamlar meclise gelmeden dar ağaçlarını kurmaya başlamıştı. İdamlıklar ise bu tartışmaları hücrelerinde kitap okuyarak izliyorlardı. 138 mektup. 19 Ocak 1972 Mamak, Ankara. Baba, daha evvel yazdığım mektup eline geçmiştir herhalde. Buradaki durum bildiğin gibi. Ben kitap okumaya devam ediyorum. Gönderdiklerini okudum. Savaş ve Barış'ın diğer ciltlerini sabırsızlıkla bekliyorum. Şimdi Hugo'nun 93 ihtilalini yeni bitirdim. Ayrıca yanımda Neruda ile Brecht'in şiirleri var. Tekrar tekrar okuyorum onları. Hani Eflatun ile ilgili bir olay var. 84 yaşında kitap okurken ölmüş. Kendimi Eflatun'la ölçmek diye bir şey yok kafamda. Ama aslında çok iyi bir örnek olay bu. Her ne kadar okuduklarımın çoğunluğu hepsi bilimsel değil de sanat yapıtları olsa da yine de onların önemini küçültmüyor. İnsan aradığı bir sürü şeyi bulabiliyor Tolstoy'da. Milli Savunma Bakanlığı'ndan kardeşler için izin çıktı. Onlar da ziyarete gelebilecekler. Şimdilik hoşça kal, herkese selam. 139 Can Dündar. 19 Şubat sabahı saat 7'de polis ve istihbaratçılardan oluşan bir tim, Ulaş Bardakçı'nın gizlendiği söylenen Arnavutköy, Üvey Sokak 8 numaralı evin bodrum katını bastı. Çıkan çatışmada Ulaş Bardakçı öldürüldü. Ulaş, yaralı olarak apartmanın dışına çıkmış, 5-6 metre gidebildikten sonra ölmüştü. 25 yaşındaydı. Aynı gün Ziya Yılmaz da yaralı olarak yakalandı. Gazeteler anarşist çayının izinin de tespit edildiğini yazıyordu. Durum ağırlaşıyordu. O gün Denizler'in idam dosyası da Meclis Adalet Komisyonu'nda sunulmuştu. İlişinde Başbakanlığın ölüm cezalarının yerine getirilmesine ilişkin tezkeresi vardı. Hükümet asalım diyordu. Deniz babasına hücreden son mektubunu o günlerde yazdı. 140 mektup. 22 Şubat 1972 Mamak, Ankara. Baba, bugünlerde mektup yazmak gerçekten zor geliyor bana. Ayrıca yazacak fazla bir şey de gelmiyor aklıma. Belki de bunun nedeni dışarıdaki olaylar. Buradaki yaşayışım aynı tempoda devam ediyor. Yani Mamak cephesinde yeni bir şey yok. Geçenlerde Erden ağabeyden mektup aldım. Teyzemin de selamı var. Herhalde ziyaret günümün cumartesine alındığından haberim vardır. Şimdilik hoşça kal. Anneme ve kardeşlerime selamlar. Not: sana Ahmet Arif'ten bir şiir yazıyorum. Biz ki yarınıyız halkın umudu, yüz akıyız, hıncı namusu, şafakları, ta şafakları, hey canım, kalbim, dinamit kuyusu. 141 Can Dündar. Şiirin bu mısralardan hemen önceki yazmadığı bölümü şuydu. Nicedir kahpe ağzında bir salgın, bir deprem gibi künyemiz. Nicedir başımıza zindan dünyamız. Bir hafta sonra yaş günüydü. 25'ini dolduracaktı Deniz. Zindanda yapayalnız. O günlerde Mamak'a görüşe giden ailelere hükümet tarafından geldiği söylenen bir teklif iletildi. Çocuklarınıza söyleyin, pişmanız, bağışlanmamızı istiyoruz diye bir dilekçe versinler, düşünelim denildi. Aileler bu teklifi içeride çocuklarına iletti, hepsi aynı karşılığı aldı. Sakın ha! 142 Hamdi Gezmiş. Deniz abim kesinlikle kimseye gidip bizim için af dilemeyin dedi. Bunu idam kararları verildiğinden beri hep söylüyordu. Biz asla pişman değiliz. Af dilenecek bir iş yapmadık. Gidip bir yerlere başvurup bizi küçük düşürmeyin diyordu. Babamsa buna karşılık, oğlum benim bugüne kadar kimseye yalvardığımı görmedin. Bundan sonra da görmeyeceksin. Kimseye yalvarmam. Yasal yolları zorlayacağız cevabını veriyordu. Ama babamdan öğrendiğime göre Yusuf Aslan'ın babası Beşir amca İsmet İnönü'nün evine gitmiş, hatta İnönü'nün torunu bir yerde anlatıyordu. İdamların önlenmesi için Deniz Gezmiş'in kız kardeşi eve geldi diye. Halbuki malum bizim kız kardeşimiz yok. Herhalde Beşir amcanın ailesi olmalı. Hatta bildiğim kadarıyla yine rahmetli Beşir amca babalık duygusuyla Cumhurbaşkanlığına da gitmiş ama onlar da çok ilgilenmemişler. Bunlar bir konuşmayla yumuşayacak insanlar değildi. Sistemin parçalarıydı. Hatta anlatılanlara göre Sunay'ın karısına birisi idamlar konusunda eşiyle konuşmasını rica ettiğinde onlar iktidara gelse hepimizi öldürecekti. Onun için asılmaları normaldir gibi laflar etmiş. Babamlar ona buna yakarmak yerine milletvekillerine hitaben kısa bir mektup yazıp meclisteki sıralarına bırakmayı, devlet başkanına da bir dilekçeyle başvurmayı düşündüler. 143 Cemil Gezmiş. Bütün milletvekillerine bir mektup yazdık. Karar vermeden evvel bir vicdan muhasebesi yapmalarını istedik. Üçümüz de imza ettik. Mektubu bizim milletvekili arkadaşımız Altan Ömen meclis postanesine verdi. Sonradan öğrendik ki bu mektup meclis postanesinde hemen yok edilmiş. Hiçbir milletvekiline gitmemiş. Artık kimin emriyle kimlerle yok edildiyse mektup kayboldu. Devlet başkanına yazdığımız mektuba ise cevap bile verilmedi. 144. Can Dündar. Yasal süreç gibi yasama süreci de büyük hızla işledi. İdam kararları 6 Mart'tan Meclis Adalet Komisyonu'nda 1'e karşı 13 oyla kabul edildi. Tek karşı oy CHP'li Mevlüt Ocakçıoğlu'ndan geldi. CHP'li 5 üye oy kullanmadı, 1 üye kabul dedi. 10 Mart'ta sıra Meclis Genel Kurulu'ndaydı. Oturuma saat 15'te başlandı. 3 mahkumun babası da dinleyici sırasındaydı. İdam dosyaları aciliyeti bahanesiyle öne çekildi. Görüşmeler sona erene dek oturum kararı alındı. Meclisin acelesi vardı. Başbakan Nihat Erim ve bakanları memleketin şartları malum diyerek idamları cansiperane savundu. Bülent Ecevit ise önergenin aleyhindekilerin sözcüsü durumundaydı. Önce idamın kaldırılması hakkındaki kanun teklifini görüşelim önerisini ortaya attı, kabul ettiremedi. Komisyonda hayır diyen CHP'li Ocakçıoğlu, bunları asmakla mesele bitmez. Bu dava daha da büyür, genişler dedi, dinletemedi. DP adına konuşan Nuri Eroğan, vatandaşın ölüm cezalarının bağışlanması için el kaldıranları asla affetmeyeceğini söyledi. Sonra kürsüye Mehmet Ali Aybar geldi. Şimdi Deniz'in 18 yaşındayken kaydolduğu partinin eski genel başkanı o genç üyeyi bu idam mahkumunu savunacaktı. O idam cezası aleyhine konuşurken genel kurul salonundan yükselen asalım asalım sesleri tutanaklara şöyle geçti. Mehmet Ali Aybar, ölüm cezalarına çarptırılan gençlerin bu noktaya nasıl geldiklerini tespit ederken iki amilin bulunduğunu söyledim. AP ve DP sıralarından sen getirdin sen sesleri. Uzak amilin Türkiye'nin geri kalmışlığında olduğunu ifade ettim. Mehmet Doğan, Kars, senin kafan sakat kafan. Mehmet Ali Aybar, yakın amilin ise sola hayat hakkı tanınmaması olduğunu ifade ettim. Bu itibarla Türkiye İşçi Partisi'nin, Türkiye'nin biricik, legal, demokratik sol partisinin başına gelenleri burada belirtmek suretiyle sola karşı yapılan saldırıların neler olduğunu ve bunun devam ettiğini dile getirmek istiyorum. Durumun böyle olduğunu bile bile üç gencin ipe çekilmesine evet diyebilecek misiniz? Kanlı Pazar, Konya, Kayseri ayaklanmalarının ve daha nice cinayetlerin meçhul bırakılmış failleri ellerini kollarını sallayarak gezerken Deniz Gezmiş ile iki arkadaşını ipe gönderebilecek misiniz? AP sıralarından göndereceğiz. Onun bir ismi de Aybarov sesleri. Siyasi adamlar toplumlarda derin yaralar açıyor. Zira halk biliyor ki siyasi adam son tahlilde vahşi bir tasfiye hareketidir. Fuat Azmioğlu Kütahya. Halk etmişsin sen. Hasan Tosyalı Kastamonu. Konuşturmayın bu şekilde. İlhan Darendelioğlu İstanbul. Bir de kızıl bayrak getirsin oraya, öyle konuşsun. Aybar'ın konuşması sadece milletvekillerince sıra kapaklarına vurularak protesto edildi. Üzerine yürüyenler oldu. CHP grubu adına konuşan Necdet Uğur ise meclisin mahkeme gibi karar veremeyeceğini söyleyerek karara itiraz etti. AP grubu ise tamamen idamların lehindeydi. Seyfi Öztürk, CHP'nin Talat Aydemir'lerin idam cezasının onaylanması yönünde çalıştığını hatırlattı. Eski defterlerin intikam pazarlığının yapıldığı açıktı. Tartışmalar bu üslupla 9 saat 25 dakika sürdü. Oylamaya geçildiğinde vakit gece yarısına yaklaşıyordu. İsmet İnönü 23.20'de artık tahammülüm kalmadı diyerek genel kurulu terk etmişti. Yapılan açık oylamada Bülent Ecevit hayır oyu verdi. Süleyman Demirel ve Ferruh Bozbeyli ise evet verdi. Sonuçlar açıklandığında 53 ret, 6 çekimsere karşılık 238 kabul oyu vardı. kabul diyenlerin bir kısmı çekimsel kalanların hepsi CHP'liydi. CHP lider seviyesinde 85 CHP'li ise oturuma katılmamıştı. CHP lider seviyesinde idamlara karşı durduysa da milletvekillerini bağlamamış, onlar da idamdan yana tavır almıştı. Başbakan Nihat Erim son noktayı koydu. Kamuoyunda nasıl bir etki yapar sorusuna hiçbir olumsuz etki yapmaz. Kimsenin kılı kıpırdamaz cevabını verdi. Bu cevap en çok dinleyici locasındaki üç babanın yüreğini yaktı. Tartışılan, oylanan, istenen onların oğullarının canıydı. 145. Hamdi Gezmiş. Aramızdan sadece babam gidebilmişti meclisteki oturumu izlemeye. Fazlaca bir gelirimiz yoktu. Hepimiz toplanıp gidemezdik. Annem zaten öğretmenliğe devam ediyordu. Babam memurdu, ben öğrenciydim, çalışmıyordum. Kirada oturuyorduk. İmkanlarımız kısıtlıydı. İstanbul'dan Ankara'ya gitmek, otelde kalmak kolay iş değildi. Babam da çoğu zaman geceden otobüsle yola çıkıyor, bütün gece yol gidiyor, gündüz mahkemeleri ya da oturumları izleyip kalmadan öbür gece dönüyordu. Ancak o gece meclis karar verene kadar beklemişti. Tanıdığı milletvekilleriyle avukatlarımızla görüşüyor, hep iyi düşünmeye çalışıyordu ama işlerin hızla kötüye gittiğini de görüyordu. Bir yandan elinden geleni yapmaya çalışırken öte yandan da kendini, ailesini kötü sonuca hazırlamaya çalışıyordu. Meclisin idam cezalarını kabul etmesinin ardından avukatımız Halit Çelenk abimleri ziyarete gitmişti. Abimin mesajlarını ondan alabildik. 146. İdam Gecesi Anıları. 13 Mart 1972 Pazartesi. Ölüm cezasına hükümlü Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı görmek üzere 3 avukat arkadaşla birlikte Mamak Birnoğlu Askeri Cezaevine gidiyoruz. Cezaevi müdürü Albay Kemal Saldıraner ile telefon konuşması yapan nöbetçi Assubay görüşmemize izin verilmediğini bildiriyor. Albay Saldıraner, artık dava bitti. Karar Yargıtay'ca onandı ve Büyük Millet Meclisi'nce karara bağlandı. Avukatlık bir konu kalmadı. Komutanın bana verdiği talimata göre görüşmemiz mümkün değildir diyor. İdam kararları kesinleşmiş olsa da bu durum görüşmemize engel olamaz. Böyle bir engelleme yasaya aykırı düşer diyoruz. Sonuçta yalnız bir avukatın görüşmesine izin veriliyor. Avukat arkadaşlarım bekliyor, ben görüşme yerine gidiyorum. Önce Deniz'le, sonra Yusuf'la ve daha sonra da Hüseyin'le ayrı ayrı görüşüyorum. Bu görüşme benim için güç oluyor. Ölüme mahkum edilmiş, kendisine yükletilen suçu işlemediğine inandığım belki birkaç gün, belki birkaç hafta sonra idam edilecek insanlarla dava ve yasa yolları üzerine konuşmanın anlamsızlığı beni sarsıyor. Bir gece öncesinden beri tasarladığım sözleri düşünerek ve her kelimeyi ayrı ayrı seçip tartarak Deniz'le konuşmaya başlıyorum. Size söylemek ve anlatmak istediğim çok şey var. Ama bunları bu kadar kısa bir süre içinde, konuşma süresi 10 dakikadır, anlatmak olanaksız. Gelişmeleri biliyorsunuz. Yasal haklarımızı sonuna kadar kullanıyoruz ve kullanacağız. İnfazların önlenmesi olanaksız değildir. Bu birçok etkenin oluşmasına bağlı. Bana kendi açınızdan söylemek istediğiniz ve yapılmasını önerdiğiniz şeyler varsa söyleyin, gerekeni yapmaya çalışayım. Biz gelişmeleri bekliyoruz. Mesele hukuk ve yasa meselesi değildir. Mesele tamamen siyasi bir meseledir. İnfazlar yapılacaktır. Bizler ölüme hiç korkmadan, en küçük bir endişe duymadan seve seve gidiyoruz. Ancak sizden bazı isteklerimiz vardır. Siz bugün gelmeseydiniz biz sizi zaten haber göndererek çağıracaktık. İsteklerimiz şunlardır. 1. Taylan Özgür'ün babası Cebeci mezarlığında kendi ailesi için 3 mezar satın almıştı. Bunu öğrenmiştik. Taylan'ın babasına haber gönderin, babalarımıza da söyleyin, o mezarları bize versinler. Üçümüzü bu mezarlara yan yana gömsünler. 2. İnfazlarda en azından bir avukatımız ve olanak varsa özellikle siz bulunun. İnfazlar hakkında ileride maksatlı çevreler tarafından spekülasyonlar yapılabilir. İnfazda bulunacak avukatlarımız ya da avukatımız tanık olsunlar, durumu görsünler, bu tür olası yayınlar hakkında açıklama yapsınlar. 3. Başbakan Nihat Erim dün bir konuşma yaptı, dinledik ve gazetelerde okuduk. Bu konuşmayla bizlerin kendilerinden af dilememiz, eylemlerimizden pişmanlık duyduğumuzu açıklamamız istenmektedir. Bizler böyle bir şey düşünmüyoruz. Af dilemeyi hatırımızdan geçirmiyoruz. Ölüme seve seve gideceğiz. Yurdumuzun ve halkımızın yararına olduğuna inandığımız bir eyleme girdik. Af isteme söz konusu değildir. Böyle bir şey yapmayacağız. Sizden rica ediyoruz. Annelerimize ve babalarımıza söyleyin, bizler için kimseden af dilemesinler. Bu küçüklüktür. Bunu yapmasınlar. Bizi küçük düşürmesinler. 4. Emniyette alınan ifademize söylemediğimiz ve düşünmediğimiz şeyler eklenmiştir. Bunun sonradan farkına vardık. Ne maksatla yapıldığını bilmiyoruz. İfademize eklenen bu cümlelere ve bunu planladığım bu cümlelere göre güya biz Sovyetler Birliği Büyükelçisi'ni de kaçırmak istediğimizi ve bunu planladığımızı söylemiştik. Biz kardeş sosyalist bir ülkenin elçisini kaçırmayız. Bunu reddediyoruz. Bu yalan sözler bizi bağlamaz. Bunu da biliniz ve gerektiği zaman açıklayınız. Vasiyet niteliğinde söylenen bu sözlerden sonra Deniz Gezmiş'e şunları söylüyorum. Cebeci'deki mezarlar konusunda isteklerinizi babalarınıza ileteceğim. Bunu sağlamalarını söyleyeceğim. Bütün çabalara rağmen infazlar yapılırsa biz de bulunmayı istiyoruz. Bu konuda Ankara İnfaz Savcılığına, Adalet Bakanlığına ve Sıkı Yönetim Komutanlığına dilekçeyle başvurduk. Yasa bize bu hakkı tanımaktadır. Sıkı Yönetim Komutanlığına verdiğimiz dilekçede gece dışarı çıkma yasağı olduğu için infaz yerinde hazır bulundurulmamızın sağlanmasını istedik. Beni dikkatle dinliyor, daha sonra sözlerime şunları ekliyorum. Giriştiğimiz eylemler ileride Türkiye'de devrimci hareket açısından incelenecek, tartışılacak ve değerlendirilecektir. Bunlardan gerekli dersler çıkarılacaktır. Bundan kuşkunuz olmasın. Bunu size söylemekte yarar görüyorum. Görüşme süresi doluyor. Ayrılmadan önce kendilerine bir miktar para getirdiğimi, harçlık olarak ihtiyaçları olabileceğini söylüyorum. Bana şu yanıtı veriyor. Şurada 3-5 günümüz kaldı. Burada paraya ihtiyacımız yoktur. Sivil cezaevinde de ihtiyacımız olmayacaktır. Çünkü oraya bizleri infaz için götürecekler. Orada kalmayacağız. Öğrendiğinize göre Fethi Gürcan'ı da merkez cezaevine infaz için gece götürmüşler. Bu nedenle paraya gerek yoktur. Buna rağmen her olasılığa karşı yine de parayı emanete yatıracağımı söylüyorum. Deniz'i götürüyorlar.